Merhaba, ben Mesut Çevik. Donal Haber'de haftanın menüsüyle tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar, bu sefer masamız çok daha fazla dolu ve şunu gururla söyleyebiliriz ki yetiştiremediğimiz inceleme çok çok az oldu. Evet. Yani bunlar neydi? Bir tanesi dizüstü bilgisayarımız vardı. Yani Fusion işlemciyi kullanan ki Erdi bu senin taraftaydı. Ve Erdi ile beraber de çok fazla inceleme yaptığımız için de doğal olarak yayın akışını uyduramadık. Geçen hafta baktığımızda 14 tane farklı video yayınlamışız. Zaten herhalde dizüstü bilgisayarda yayınlasaydık büyük ihtimalle arada sıkışıp kaynayacak diye düşünüyorum.
Evet, dizüstü bilgisayar da işin ilginci kaynamayı hak eden bir dizüstü bilgisayar değil. Çünkü AMD'nin yeni Fusion platformunu kullanıyor ki bu çok merak edilen bir işlemci. Çünkü masaüstü tarafı gecikecek gibi görünüyor. Ekim ayına kalmış gibi yönünde bir takım bilgiler var. Mobil tarafta da en hızlı ikinci mobil Fusion işlemciyi kullanıyor. Dolayısıyla çok merak edilen bir dizüstü bilgisayar. Kaldı ki içerisinde ayrı bir ekran kartı da var. Yani oyun tarafında da bir takım iddiaları olan dizüstü bilgisayar. Dolayısıyla arada sıkışması yerine daha programın hafif olduğu bir günde hani daha fazla izleyebilir şekilde yayınlamak
biz olacaktı. Daha önemli olacaktı. Benim tarafta da ProView 808 sarktı. Şimdi ProView 808 makine, yani fotoğraf çekme özellikleri 41 megapiksel kamera sürüm planı çıkan bir telefon. Bu yüzden de stüdyo kısılıp da stüdyoda bir çekim yapmak istemiyorum açıkçası bunun için. Çıkalım dışarıda, hani bu One X'lik çıktığında kamerasıyla iPhone 4S'yi karşılaştırdığımız bir dışarıda çekimimiz vardı belki.
Cadde hatırlarsanız
izleyenlerimizi hatırlayacaklardır. Hani o tip bir tarzda dışarıda doğal bir çekim çok daha iyi olacak. Çünkü telefon aslında hani genel tabirle özet geçeceksek N8'in fotoğraf makinesi özellikleri arttırılmış versiyonu gibi. İşlemci hızının artması ne yazık ki senin beni kurtarmıyor tabii ki. Şu an N8'de nasıl bir deneyim yaşıyorsanız aşağı yukarı akıllı telefon kısmında aynı deneyimi yaşayacaksınız. Bu yüzden de kamerayı ön plana çıkartan güzel bir İstanbul turu, ProView'da nasıl görüntüleniyor bunları size göstermek istiyoruz. Bu hafta umarım inşallah diyelim yetiştireceğiz bunu da. Ve daha da fazlası var. Mesela geçen hafta bizden en çok talepte bulunan inceleme Galaxy Nexus'tu ve şu an Galaxy Nexus masamızda. Uzun bir zamandır da kullanıyoruz diyebiliriz. 4 gündür telefon bende. Açıkçası şunu net bir şekilde söyleyebilirim. 4.1.1 güncellemesi bu telefonu bambaşka bir telefon yapmış. Şu an zaten masaya baktığınızda 4.0.3'lü One X var, 4.0.4'lü S3 var ve 4.1.1'li Nexus var. 3 telefonu da karşılaştıracağız. Açıkçası şunu net bir şekilde söylüyorum. Ana menülerde dolaşma bir web deneyimi olarak 4.1.1'li Galaxy Nexus donanımsal özellikleri daha geride olmasına rağmen şu an en iyi deneyim sunan telefon olmuş diyebiliriz herhalde.
Biz zaten mobilitede 4.1 güncellemesinin detaylarından biraz bahsetmiştik. Project Butter adında zaten bir arayüz hızlandırma özelliği vardı 4.1.1'de. Geliştirmeler var, hani yağ gibi akar diyor Google ki hakikaten Galaxy Nexus eski donanıma sahip olmasına rağmen çok akıcı bir arayüze sahip. Hakikaten hani o iPhone'daki akıcı arayüzün artık Android'de de olduğunu görüyoruz. Çünkü Android'de her üreticinin kendi arayüzü olduğu için telefon özelliklerine göre bazen arayüzde geçicilerde sıkıntılar yaşayabiliyorduk. Ancak 4.1.1 ile birlikte artık Google zaten kendisi de Red kamerayla test etmişti ki bir önceki işletim sistemiyle. Son derece akıcı bir deneyim sunuyor ki ben özellikle tarayıcı performansına hayran kaldım.
Felaket.
Ki 4 çekirdekli işlemcilerde 4.1.1 güncellemesini aldığında hani işin rengi değişecek gibi görünüyor.
İşin rengi değişecektir. Çok ayrıntılı bir inceleme yapacağız sizlere. Zaten Ender senden herhalde isim kaydırmayı falan gördün.
Çok hızlıydı Mesut, yani inanılmaz. Sanki hani Samsung donanımlarına sahip, Samsung tasarımına sahip bir iPhone arayüzü varmış gibi geliyor insanlara ilk elinize aldığınızda. Gerçekten inanamıyorsunuz, hani 4.1.1 güncellemesi Jelly Bean Android'i bambaşka bir noktaya taşımış kullanıcı deneyimi açısından.
Gerçekten çok uçuk bir akıcılık var. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim, iyi haber. Bu akıcılık aslında arayüzde kullandığımız bütün programlarda mevcut. Yani Facebook'da açtığınızda aynı akıcılığı yaşıyorsunuz, Twitter'da açtığınızda aynı akıcılığı yaşıyorsunuz. Çok başarılı bir işe imza atmışlar. Yani eski bir telefonu bu kadar hızlandırabilmek açıkçası benim beklentilerimin üstünde bir iş oldu. Yani 4 çekirdekli bir telefona belki güncellemeyle bu hızı katabilirsiniz, serilik katabilirsiniz derseniz ki ya biz 4 çekirdeği yeni kullanmaya başladık. Tamam, ona insanlar hani daha hızlı bir şekilde alışacaklardır. Fakat eski bir telefonda bu hızlanmanın, bu akıcılığın sağlanabiliyor oluşu muhteşem olmuş. Bir an evvel One X ve Galaxy S3'e geldiğinde neler yapabileceğini görmek istiyorum açıkçası.
Ki zaten 4.1'in kaynak kodları da yayınlandı muhtemelen. Önümüzdeki belki bir ay, belki birkaç hafta içerisinde muhtemelen bu telefonlar da güncellemeyi alacaktır ve daha da hızlanacaklardır.
Evet, masamızda hani çok fazla telefon var. Tabii ki bu diğer ikili sırf 4.1.1 incelemesinde yer alacakları için hani varlar. İnsanların hızdan neler değişmiş tam olarak gösterebilirim. Fakat Accent P1 tek başlı başına tek bir inceleme olacak bir telefon. Dünyanın en ince telefonu olarak tanıtılıyor ve Huawei tarafından, yani fiyat performans olarak bir firmadan da geliyor oluşu izleyenlerimizi çok heyecanlandırmıştı. Biz Mobil Dünya Kongresi'nde Barcelona'da Erdi ile görüntülemiştik telefonu. Ve özellikle hani fiyatın da 1000 liranın aşağısında olacağı dedikoduları çok fazla konuşuluyor. neler olacak göreceğiz.
Fiyat konusu sanırım pek beklentileri karşılayamayacak gibi. Çünkü ben biraz araştırma yaptım. Sanırım 1200 lira gibi bir fiyatla girecek.
Belki ilk fiyatı olur da sonradan bir dengeye
tabii hani açık pazarda, spot markette ne olur bilemeyiz ama 1200 liralık fiyat segmenti doğrudan bu telefonu Samsung Galaxy S2'ye rakip yapıyor. Çünkü Galaxy S2 hala sıfır satılmakta ve o fiyat aralığından alınabilmekte. Telefonun inceliği de tabii ayrı tartışma konusu. Her ne kadar dünya çapında satışa çıkan telefonlar olmasa da özellikle Çin'de ve Japonya'da bir takım daha önce telefonlar gösterildi. Ama tabii global satışa baz alırsak hakikaten inceliğiyle göz dolduran bir telefon. Biz hepimiz tasarımını gördük, çok elimize aldık, denedik.
Donanım olarak da çok başarılı. Hatta masada duran Galaxy Nexus'la neredeyse bir
aynı donanıma sahip. Galaxy Nexus'la karakteristik anlamda çok yakınlar birbirlerine. Malzeme kalitesi İnceliği kadar çok etkileyici değil ama genel olarak elde tutuşu ve duruşu çok güzel. Hani Huawei'nin de zaten global anlamda pazardaki payını yükseltme çabaları var ki bu telefonda onlara bayağı yardımcı olacak gibi görünüyor.
Mutlaka öyle olacaktır. Kaan inceleyecek bunu. Kaan şu an aramızda yok. Genelde pazartesi günleri bir şekilde başına bir şeyler geliyor hastane. Önemli bir şey yok fakat tedavi görmesi gerektiği için hastaneye gittiğinden dolayı hapların menüsünde yer alamadı. Ender sen de bir monitör inceleyeceksin. Oh diyeceğim ama AOC mi desek? Marka nasıl okunuyor?
Daha önce de AUK monitör incelemiştim. Zaten ister istemez söylemiş oldum AUK dedim. Yine biz AUK olarak adlandıracağız. 23 inç boyutunda AUK'un güzel tasarıma sahip bir monitörünü inceleyeceğiz. Oldukça ince bir panele sahip. Yaklaşık 9 mm civarında bir kalınlığı var monitörün. Ve en büyük özelliği de aslında pasif 3D desteği olması. Bu şu an televizyonlarda da gördüğümüz pasif 3D ile. Pasif 3D gözlüklerle bu monitörde 3D içerikleri görüntüleyebileceksiniz.
Aslında LG'nin sinema 3D teknolojisine benzer yapıyı kullanıyor diyebiliriz.
Evet, üzerinde panelin ön tarafında polarize bir filtre var ve bu sayede görüntüyü 3D'ye çevirebiliyor. Sizin tabii 3D modunu aktif etmenizle beraber. Tasarım olarak hoş bir monitör. Ayaklığında biraz ufak tefek ilk kutudan çıkardığımda hoşuma gitmeyen noktalar oldu. Onu incelemede daha detaylı bir şekilde değineceğim. Bir de en büyük dezavantajı. Hani dezavantaj olarak düşünülür mü bilmiyorum ama TN panele sahip olması bu oyuncular için avantaj olacaktır ama film ve diğer renkli içerikleri, multimedya içerikleri görüntülemede IPS panellere kıyasla burada bir handikap yaşayacakmış gibi.
Tabii gerçi filmlerde çok da yaşanmıyor problem fakat resim görüntülemede özellikle renklerin keskinliği
filmlerin belki doğru. Siyah
yani belki orada belki yaşanabilir. Çünkü TN panellerin şöyle bir avantajı var bilgisayar dünyasında. Çok düşük tepkiselerine sahipler. IPS paneller 8 milisaniyenin altına inemediler bir türlü. TN panellerde 1 milisaniye tepkiler görüyoruz. Ve 120 Hz gibi 3 boyutlu içerikleri görüntüleyeceğimiz bir Hz değeri söz konusu olduğunda burada ne yazık ki IPS panellerimiz görememek bize. TN panelleri biraz şartı gibi.
Evet. Tabii bir şimdi de maliyet boyutu var. Yani dolayısıyla IPS panelli monitörler neredeyse 2 tane TN panele sahip monitörle eşit hale gelmekte. Burada aslında AUK'a biraz değinelim çünkü çok fazla belki bilinmiyor. Yani kullanıcıdan gelen çok fazla tanımıyor ama çok güzel tasarımlı monitörleri var.
Ve biz daha önceki inceleyim. Tasarımı da ödül alıyor sürekli.
Ve tasarımın ötesinde aslında hani renk doğruluğu falan konusunda da başarılı monitörler yapıyorlar.
Ben isterim ki artık tüm üreticiler böyle neredeyse full frame diyebileceğimiz çerçevenin kendini hiç hissettirmediği ince yapılı monitörlere geçsin. Çünkü artık monitörleri evimizde oturma odalarında da kullanıyoruz. Bazen televizyon niyetine hatta. Dolayısıyla bunların ne kadar şık görünür hale gelmesi bizler için o kadar güzel bir durum oluyor.
İş yerleri için de önemli. Sonunda ufak bir masa alıyorsun ve bilgisayarın üstüne koyduğun zaman birçok insan hala masaüstü bilgisayar kullanmayı tercih ediyor iş yerlerinde. Gelen dışarıdan gelen misafirler açısından olsun şık bir monitöre sahip olmak da orada güzel bir izlenim yaratıyor.
Evet öyle. Aynı zamanda bu monitörün en büyük özelliği de bu Nvidia'nın 3D Vision'ı çok uzun zamandır lanse ediliyor ama türlü evlerde kullanmak nasip olmadı izleyenlerimiz için. Çünkü ultra uçuk fiyattan monitörler satılıyor. Belki monitörün de fiyatı yine çok uygun olmayacak ama gözlük almaya kalktığınızda gözlükler de çok pahalı. Yani
bir monitör fiyatı neredeyse.
Oyun oynamak imkansız neredeyse. En azından şimdi bu teknolojiyle beraber oyunlarda da test edip göreceğiz. Hani ne kadar oynanabilir? O uygun fiyatlı gözlüklerle oyun deneyimi nasıl oluyor? 3D Vision'a karşılaştığında ne gibi artıları eksileri var?
Hepsine
görme değineceğiz. Şansımız olacak. Bunlara değineceğiz. Hani izleyenlerimiz için de çok yararlı bir video olacağını düşünüyorum. Gerçekten güzel bir inceleme olacak. Eğer senin tarafta ise iki tane dizüstü var aslında. Hani evet, bir dizüstü demeyelim. GT serisi MSI'ın oyuncuların özellikle gözdesi olan bir seri.
HP'den zaten bahsettik artık onun üzerinde çok durmayalım. Yeni nesil Fusion kullanıyor. İncelemede zaten test sonuçlarını vereceğiz. MSI yani MSI GT70 benim çok beğendiğim dizüstü bilgisayar oldu çünkü
aslında MSI... biraz açabiliriz de onu, monitörü kapatacak diye kapatmıştık açıkçası.
Şöyle hatta belki önünü açabiliriz. Çünkü MSI biliyoruz son zamanlarda fiyatıyla ön plana çıkan oyun odaklı dizüstü bilgisayarlar yapıyor. Hani işte Alienware gibi üst seviye dizüstü bilgisayar modelleri var ancak fiyatları Türkiye'de neredeyse bir ikinci el otomobil fiyatına yaklaşan seviyelerde dolaşmakta. GT70 hani donanımıyla artık hakikaten masaüstü bilgisayarı emekli edebilecek seviyede. İşte 4 çekirdekli bir AU1 işlemci var. Nvidia'nın GTX 700 670 mobil grafik birimi var. 17.3 inç Full HD ekranı var ki artık hani baktığınız zaman Full HD çözünürlükle yüksek boyut pek çok oyunun yanında film gibi diğer eğlence unsurlarını da kapsayacak şekilde tatmin ediyor kullanıcıları. Tabii bunun dışında depolama sürücüsü çok ilginç. 750 GB'lık bir sabit disk var. Üzerinde RAID 0 modunda çalışan 2 tane de 64 GB'lık SSD sürücü var.
Aslında SSD'lere burada beğenildiği olmuş, yani kullanıldığı olmuş. Şöyle bir problem vardı. Genelde bakıyorduk oyuncu dizüstü bilgisayarlarında, performans olarak dizüstü bilgisayarlarında en büyük eksiklik sabit diske evet. çıkıyor. Çünkü sabit disk aslında donanımsal anlamda bütün dizüstü bilgisayarı yavaşlatan bir parça.
İşte biz geçtiğimiz günlerde Samsung 550P'yi inceledik. Genel anlamda göz dolduran bir donanımı var. O kadar donanım içerisinde sen git 5400 devir dakika çalışan bir disk koy.
Evet, 550P'de bir de enteresan bir durum vardı. Sabit diski değiştirdiğimizde garanti kayboluyor.
Garanti
kaybolmuş. Daha sonra öğrendik. Bu enteresan bir durum gerçekten. SSD takmak istediğinizde bunu servise falan götürmeniz gerekiyor.
Şimdi hani onu hazır değişimden bahsetmişken mesela MSI'nin tasarımlarında sabit diskin yanında işlemci ve grafik biriminin soğutucusunu değiştirebilecek esneklikler sağlanmış durumda. Klavyesi çok ilginç. SteelSeries firmasını zaten sık oyuncular tanır. Hani Razer gibi, Logitech gibi oyun odaklı komponentler geliştiren bir firma. Klavyenin arka aydınlatması var ve arka aydınlatmasında farklı renklerle kişiselleştirebiliyoruz klavyeyi. Örneğin klavyenin sol kısmını mavi, orta kısmını sarı ve sağ kısmını da kırmızı yapabiliyoruz ki hani görünüm anlamında
yani
çok renkli çözüm.
Yani hareketli yürüyüş olabiliyor muyuz acaba?
Bir de dans ederse tam olacak herhalde.
Ya da hani belki şey için de kullanabiliriz. Oyunlara yeni alışan bir kullanıcının tuşları ezberlemek için işte sol taraftaki tuşları kırmızı, sağ sarı yapıyor yani olması gibi.
Değişik bir şey olacak. İncelemesi renkli olacak bayağı.
Son minut olarak şunu da söyleyelim. Üzerinde bir de oyun odaklı Killer Network Ethernet kartı var. Bu ne kadar etkili olur hani onu tartışabiliriz ama.
Benim mesela Asus kullandığım anakartta başım belası oldu. İptal ettim, attım tamamen. Battlefield'e bir türlü giremiyorum. Umarım bu tip problemler yoktur. Çünkü bazen üst seviye donanımlarda böyle birçok üst seviye donanım bir araya gelince bir şekilde sürücülerle ilgili problemler yaşanabiliyor. Bunları da göreceğiz.
Son olarak şunu söyleyeyim. Tabii 4 kilogramlık bir dizüstü bilgisayardan bahsediyoruz. Hani diz üstünde masaüstü bilgisayar diyelim artık biz buna çünkü çok güçlü.
Şimdi yüksek performans odaklı bir cihaz. Ekran kartı var. Soğutucusunun ona göre gelişmiş olması lazım doğal olarak.
Bunu alıp da 2 kilo olmasını bekleyemezsin.
Evet 2 kilo olmasını bekleyemiyoruz ki bugün ultrabooklara baktığımızda dizüstü bilgisayar piyasasında onlar bile 1 kilonun altına inemediler.
Hani şeyin ben bazen duyuyorum etrafımdakilerden de dizüstü bilgisayarı alırım okula götürürüm ders arasında kütüphaneye gider biraz da Battlefield 3 oynarım demek birkaç gün belki yapılır ama uzun süre kutuğa kadar gider yani bu
evet,
sıkıntılar.
Evet, ihtimalle öyle olacak. Oyun odaklı bir diğer incelememiz de aslında enteresan bir inceleme bu. Çünkü Gaz Edition'la ilgili fakat önümüzdeki ekran kartı Gaz Edition değil.
Evet, 7970 ve ardından 7970 Gaz Edition çıkmıştı ki incelemesini biz geçtiğimiz günlerde yayınladık. GTX 680'e karşı bir karttı. Biz o incelemede de söyledik, 7970 ve 7970 GHz Edition arasında donanımsal hiçbir fark yok. Kartın baskılı devre üzerindeki komponent dizilimine kadar her şey aynı. Tek fark, daha yüksek frekansla çalışması ve boost özelliğine sahip olmasıydı. Şimdi geçtiğimiz günlerde yurt dışında GHz Edition bir BIOS'unu leak etmişler, sızdırmışlar ve 7970'e uyarlanabildiği anlaşılmış. Biz de Ender'le birlikte 7970 üzerine o BIOS'u kıracağız, testlerini yapacağız ve hem güç tüketiminden, performansında standart bir 7970'in GHz Edition olup olmadığını irdeleyeceğiz.
Kısaca şunu değineceğiz aslında. Yani BIOS yükleyip, farklı BIOS yükleyip GHz Edition'a çevirmenin standart olarak saat hızını arttırmaktan herhangi bir farkı var mı? Kullanıcılara bir bakıma da bunu
göstermiş olacağız. Tabii bunu göstereceğiz. Bir de aynı zamanda nasıl yapıldığını da anlatacağız. Evet. Bizim bu tip videolarımızda nasıl yapıldığını da özellikle değiniyoruz ve aynı zamanda dosyaları paylaşıyoruz. Hı-hı. Böylece hiçbir kaynak araştırmadan hızlıca indirip dosyaları verdiğimiz linkten bu işlemi siz de yapabileceksiniz. Tabii unutmamak lazım. İşlemlerin hepsi biraz risk içeriyor ve garanti dışı bırakıyor.
Burada şunun altını çizelim. AMD'de fiyat indirimine göre ekran kartlarında 499 dolarlık 449 dolara satılan 7970 artık 429 dolara kadar düşürdüler. Dolayısıyla hani 80-90 dolar daha pahalıya satılan GHz Edition yapmak isteyebilir pek çok kullanıcı. Biz de bunun nasıl yapıldığını adım adım anlatacağız.
Tabii doğru. Şimdi aynı zamanda hep oyun aksesuarlarından gidiyoruz. Bir aksesuarımız daha var. Zaten incelemenin başından beri eminim ki 58-58'e duruyordur pek çok kullanıcının. Logitech'in yine direksiyon serilerinden bir tanesi elimizde var. Ve hem PlayStation'ın piste çalışabiliyor olmasıyla aslında birçok izleyenimizin ilgisini çekecektir. PlayStation Türkiye'de çok yaygın bir şekilde kullanılan oyun konsollarından bir tanesi. Genel olarak malzeme kalitesine baktığımda etkileyici duruyor. Umarım oyunlarda da aynı şekilde performans verebiliyordur. Bu arada hani tur sayısını da gösterelim. Bizi burada tur sayısı etkileyen özellikler arasında oldu. Aynı bir arabada olduğu gibi yüksek tur sayısına sahip. Bu da gerçekçiliği arttırıyor oyun simülasyonlarında.
Tabii şimdi ben ilk deneme şansı bulduğumda malzeme kalitesine baktığımda senin dediğin gibi. Zaten Logitech'te malzeme kalitesi her zaman hani üst seviye, üst çizgide yer alıyor.
Evet zaten hani yaptığımız incelemelerde hep şöyle oluyor genelde. artık o kadar böyle yerleşmiş ki aksesuar piyasasında. Bizden önce birçok kişi almış donanımları kullanmış oluyor. Eminim ki bu direksiyonda sahipleri vardır, kullananlar vardır şu anda. İlk görmüşü oluyor, ben aldım memnunum. Çok enteresandır. Bacı da günlerinde gerçekten eleştiri yağmuruyla pek karşılaşmıyoruz. Evet. Ya farelerde genelde renk atması gibi sıkıntılar olur ki bu bütün artık oyuncu farelerinde çok fazla oluyor. Çok fazla kullanıldıkları için yüzeylerinde renk atması olabiliyor. En fazla yaşanan sıkıntı herhalde o.
Bir de biraz fiyatını eleştiriyorlar bazen. Evet. Yani ortalamanın biraz üstünde olduğu için ama o da aldığınız kaliteyle kıyaslayınca
hani... Yani marka pazarlamayla ilgili bir şey. Tabii ama markanın kendi tercihi.
Bu çözüm de G25'in altına geldiği için fiyat anlamında daha alınabilir seviyede yer alacaktır. Dolayısıyla hani konsol kullanıcıları, örneğin Gran Turismo ile bu oyun gerçek bir araç kullanma deneyimi yaşamak isteyen pek çok kişi ya da PC'de belki 4-3 gibi oyunlarda eğlenceli vakit geçirilebilecek bir
seçim görüyorum. Bunları göreceğiz. Aslında hani sizin dizüstü incelemesinden sonra dizüstüye bağlayıp orada daha rahat oynayabiliriz. Bizim için incelemesi kolay olur masaüstü bilgisayar kurmaktansa. Hı hı. Son olarak ise son incelememiz, uzun zamandır kasa incelemiyorduk. Bir kasa olacak. Thermaltake tarafında endere kaldı kasa işi.
Evet, bu hafta inceleyeceğimiz ürünlerin sonuncusu Thermaltake'in Level 10 GT Snow Edition kasası. Siz daha önce Erdinç'le aynı kasanın normal versiyonu, daha büyük bir versiyonunu incelemiştiniz. İlk versiyonu. Bu biraz daha ufaltılmış bir model. Ufak tefek güncellemeler mevcut üstünde ve fiziksel yapı olarak da daha ufak. Biz de Erdi ile bu hafta inceleyeceğimiz ürünler arasında bu kasayı da seçtik.
Evet, Theo'nun zaten en çok eleştirilen kısmı hani bizim incelememize de çok fazla yer vermiştik. Fiyatıydı.
Evet, fiyatı çok yüksekti.
Çok yüksekti. Çünkü konsept bir çalışmaydı, özel bir çalışmaydı. Yani farklı olmayı isteyenler, fark yaratmak isteyenlere yönelik bir kasaydı. Şimdi GT10 daha uygun fiyatlı bir versiyonu ve incelemesini de eminim ki birçok izleyenimiz bekliyordur. Çünkü fark yaratmak özellikle PC kasalarında çok zor.
Tasarım anlamında zaten BMW ile ilgilenen işbirliğinin sonucuydu Level GT10. Modülerlik anlamında belki benzer bir örneği göremiyoruz. Hani model tabii orada da modülerlikten ne beklediğiniz ve nasıl kullanmak istediğinizle ilgili ama kuşkusuz 10 tane kasayı yan yana koyduğumuzda kendine baktıran bir kasa olduğunu söyleyebiliriz. Hani malzeme kalitesi, işçilik, kullanılabilirlik gibi detayları biz zaten incelememizi anlatacağız.
Evet, bu inceleme değer vereceğiz ve haftanın menüsünü böylece tamamlamış oluyoruz. Bu hafta program anlamında neler göreceksiniz bunları da söyleyelim. Gelecek nesil artık 2 haftada bir yapıyoruz. Çünkü her hafta yaptığımızda konular birbirini çok fazla tekrar edecek, bunu gördük. Ya da biz konu bulmakta biraz zorlanabiliyoruz. Bilimsel anlamda birçok gelişme oluyor fakat bunların hepsi tabii ki bir programda anlatılacak çok da keyifli gelişmeler olmuyor. Mesela hani şu CERN'de yapılan deneyde Tanrı parçacığına ulaşıldı diye bir haber var mesela. Şimdi bunun üstüne konuşmaya kalksak eminim ki ne biz ne anlattığımızı anlayacağız ya da siz bizim ne anlattığımızı anlayacaksınız. Çünkü bununla ilgili yapılmış bütün haberleri okudum. Yapılmış söyleşileri izlemeye çalıştım.
İşin uzmanları da anlatamıyor.
İşin uzmanları anlatıyorlar fakat tabii ki işin uzmanlığı çok üst derecede bir uzmanlık gerektirdiği için
halk dinine inemiyorlar.
Halk dinine inemiyorlar. Halk dinine inemeyince ben anlamıyorum. Sunucu da anlamıyor genelde. Bakıyorum programlara. Haber spikeri falan soruyor ama
o zaten
bir soru falan soruyor.
O zaten işin hakkını yapanların hakkını teslim edelim ama pek çoğu da zaten ezbere soruyla yani. Çünkü çok ileri seviyede bilimsel bir çalışma olduğu için anlatımı da zor. Seyirciye aktarımı da zor. Dolayısıyla bizden 30-40 dakikalık video çekerken hani kullanıcılarımızın süresini aldık. Ancak alırken de onların hoşuna gidebilecek, ilgisini çekebilecek şeyleri aktarmak açısından program çektiğimiz için. Dolayısıyla hani güzel, güncel, ilgi çekebilecek içerikler konusunda böyle bir güncelleme gitmek durumunda kaldık.
Güncelleme gitmek durumunda kaldık ne yazık ki. Gelecek nesil 2 haftada bir ve bu hafta yer alacak. Bunun haberini sizlere verebiliriz. Uygulama haber devam edecek. Zaten her cumartesi ekranlarımıza geliyor. Bir diğer haberimiz de aslında sizlere daha öncesinde yapacağız dedik. Fakat hala yetiştiremiyoruz stüdyomuzu. Stüdyomuzda bazı değişiklikler yapıyoruz. Özellikle sabit bir dekora geçip çit stüdyoymuş gibi yani çit farklı dekorda aynı anda çalışmaya başlayacağız. Bu ne işimize yarayacak? Biz birebir haberin yerini alacak. Yeni nesil bir haber programı üstünde çalışıyoruz. Bu haber programı demeyelim haftalık show şeklinde olacak. Çünkü sadece haberler değil, her şeyi bir arada burada bulabileceksiniz. Yeri gelecek incelemeler olacak, yeri gelecek konuklar olacak. Uzun bir program olacak. Böylece aslında Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gecelerinizi renklendirmeye hedefliyoruz. Stüdyomuz hala yapım aşamasında, bir türlü yetiştiremedik. Bu hafta da bulunmayacak. Fakat haberini verelim, neden olmadığını en azından anlayın. Güzel bir program hazırlığındayız. Umarız beklentilerinizi karşılayabiliriz. Bu hafta da haftanın menüsünden bu kadar.
Son olarak tabii mobiliteyi de söyleyelim. Tamam. Mobilite de yine her hafta güncellenmeye devam edecek. Mobilite Ender'le birlikte
evet,
ekranlarda olacağız.
Burada da yine değişik konularla mobil sektörden haberleri ekranınıza getirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.